Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Ferhat, günaydın.
Evet, günaydın, bu hafta nasılsın? Ömer Bey yok. Ferhat evet. Kenter'le birlikteyiz.
Çok bugün oldu görüşmeyeli, nasılsın?
İyiyim valla, çok oldu gerçekten. Yıllar, yıllar, yıllar.
Yıllar, yıllar.
Evet. Bak neyse, seslerimizle en azından buluştuk şimdi.
Evet, aynen.
Evet, bu hafta ne konuşuyoruz Seyfettin Bey?
Valla bu hafta tabii ekonomi gündeminde Mehmet Şimşek'in Cevdet Yılmaz'la birlikte bir basın toplantısı demeye dilim varmıyor ama yaptıkları işte açıklama paket tasarruf, kamusal evet. Tasarruf önlemleri evet. Paketi çok konuşuluyor tabii.
Sanırım tam adıyla kamuda tasarruf ve verimlilik paketi. Böyle geçiyor.
Verimlilik paketi. Bu tabii hiç inandırıcı değil. Ama belki şuradan başlamak lazım. Biraz da mizah konusu oldu tabii. Haksız değil eleştirenler. Birçok yönden sorgulanabilir bu paket. Ama bence şuradan başlamak daha doğru olacak. Neden böyle bir ihtiyaç? Bu tabii bir sürpriz değil. Uzun süredir maliye politikasının mutlaka enflasyonla mücadelede maliye bacağı, bütçe disiplini eksik şeydi, ayaktı. Tek başına Merkez Bankası'nın hala zaten artmakta enflasyon. Gerçi Temmuz Ağustos'ta baz etkisiyle bir herhalde 9-10 puan kadar düşecek, belki biraz daha fazla yıllık enflasyon. Ama sonrası meçhul gerçekten. Çünkü çok katı bir enflasyon ve en önemlisi inandırıcı bulmuyor hala fiyat yapıcılar Merkez Bankası'nın koyduğu hedefleri. Dolayısıyla mutlaka faiz artarak gidecek yol çok fazla yok artık. Ya da gidilmeye kalkılırsa, yani dehşet reel faizlere çıkılırsa bu sefer ekonomiyi öldürebilir.
Yani yatırımları
bu sıkı para politikası. Onun için maliye politikasıyla destek gerekiyor. Bunu herkes biliyor. Mehmet Şimşek de biliyor tabii. Söylüyor da. Fakat bütçe rakamlarına baktığınız zaman önce maliyetini ben aktarayım. Çünkü Mart ayı itibarıyla da belli oldu merkez bütçe rakamları. Aralıkta bütçe %4'tü gayri safi yurt içi hasılaya oranı 42 milyar dolar bir açık. Devasa tabii, %4 bile az değil. Ama Mart ayında son rakamlar bunun %6'ya çıktığını, 5,9 tahmini gayri safi yurt içi hasılaya oranı 60 kaç milyar açık, 61 milyar dolara neredeyse çıkmış açık. Ve en önemlisi hiçbir şey yapılmadığı takdirde bunun yıl sonunda %8'e kadar bütçe açığının çıkabileceğine dair tahminler var. Çünkü bir taraftan da büyümenin düşmesi bekleniyor. Şimdi bu tabii yani olacak iş değil. Bunu Mehmet Şimşek de görüyor. Ekonomi bürokrasisi de görüyor. Peki nasıl düşüreceksin bütçe açığını? Tabii ilk akla vergileri arttırmak geliyor. Ama bunları zaten arttırdılar. Mart'taki rakamlar başka bir çok olumsuz, endişe verici bir tablo daha ortaya koydu. Bir rekor kırılmış. Ben kontrol etmedim ama yani herhalde rekordur. Dolaylı vergilerin payı, toplam vergi gelirlerinde dolaylı vergiler, işte biliyor herhalde açık radyo dinleyicileri, KDV'den, ÖTV'den söz ediyoruz. %70'i geçmiş payı. Bu işte 60 civarlarındaydı benim hatırladığım birkaç yıl öncesine kadar. Yani orada gidebilecekleri yolu gitmişler zaten. Daha fazlası yok. Evet. Tabii doğrudan gelir vergisi vesaire, kurumlar vergisi firmaların karlarından ödediği, ona neden yüklenmiyorlar? Vallahi yüklenmiyorlar. Yüklenemiyorlar. Şimdi yani bütçe açığını kamunun gelirlerini arttırarak, vergi kanunlarını gelirlerini arttırarak aşağı çekmenin imkanı kalmamış gibi gözüküyor. Tabii dediğim gibi şey tercihi de ayrıca politik bir tercih tabii. Gelir vergisi ve kaçak, özellikle kaçak vergileri, vergi kaçaklarının neden önlenmediği. Geriye ne kaldı? Bari harcamaları kısalım dediler. Başka çareleri de yok. Onun için bu gündeme geldi. Uzun süredir lafını ediyorlardı. İşte bir hazırlık. Sonunda açıkladılar. Fakat açıklama tabii, kalemler var. Bilmiyorum, belki hatırlatmak gerekirse benim aklımda kalan en önemli işte harcama tasarrufları şeye, kamuya bundan sonra şey olmayacaklar. İstihdam, bunu arttırmayacaklar kamunun. Çalışan sayısını arttırmayacaklar. Memur sayısını. Ancak işte ayrılanlar veya işte
evet, emekli olanlar kadar olacak.
Emekli olanların yerine alınacakmış. Şimdi bir başlı başına bir sorun, çünkü şeye de istisna koymuşlar tabii, polis alacaklar ama mesela öğretmen almayacaklar. Öyle anlıyorum. İşte savunma güvenlik şeylerini, personelinde bu kısıtlar yok. Ama sağlık devlet hastanelerinde öyle anlaşılıyor. Şimdi onlar istisnaların içinde değil. Şimdi bu başlı başına bir zaten sorun. Sosyal bir sorun. Ama diyelim ki çaresiz kaldılar ve bunu gerçekten uygulayacaklar. Şimdi bu zaman zaten ciddi bir öğretmen yetersizliği biliyoruz. Malum dünya kadar öğretmen diplomasını almış, okullardan mezun olmuş, atama bekliyor, atanmıyor. Devlet hastanelerinde giderek personel yetersizliği hap safhaya çıkmış durumda. Bu daha beter olacak. İyi de peki, hadi bunu göze aldınız, ne kadar tasarruf etmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi burada hiçbir rakam yok. Zaten diğerlerinin hiçbirinde hiçbir rakam yok. Buna geleceğim, çünkü işin bu tarafı zaten çok nasıl diyeyim,
yani belirsiz diye yorumlanmış. Mesela Aziz Çelik öyle neyse, demiş. Belirsiz, umut değil.
Ne kadar artıyordu da değil mi? Burada bir önlem ilan ettin. Bunu uyguladığında varsayalım. Peki bu sana ne kadar bütçe açını aşağı çekmeye izin verecek? Buna dair hiçbir şey yok, bilgi yok. Ondan sonra servis, kamu servislerini iptal ediyor. Bu konuda da hiçbir fikrimiz yok, rakam yok. Ne kadar kişi taşınıyordu, kamu çalışanı taşınıyordu bu servislerle? Kaça mal oluyordu bu her yılda? Dolayısıyla ne kadar tasarruf edilecek bunda? Bunu da bilmiyoruz. Sonra ne var aklımda kalan?
Lojmanlar süresiz kaldırılıyor.
Efendim?
Lojmanlar kaldırılıyor.
Ha, lojmanlar. Şimdi o yani onun da maliyetini, ben onun çok ciddi bir maliyeti olduğunu da sanmıyorum ama neyse. Orada da rakam yok. Bir de daha önemlisi, belki oradan eğer uygulanırsa önemli sayılacak bir tasarruf yapılabilir, harcama kesintisi yapılabilir. Kamu yatırım projelerinde, kamu projelerinde işte gerçekleşme %70'in ve üzerinde olanlar devam ettirilecek ama ondan sonra hiçbir yeni proje olanlar da 70'in altında ancak gerçekleşenler askıya alınacak. Bu da başlı başına bir kaynak israfı zaten, ayrıca ekonomik olarak. Ve yeni proje yapılmayacak. Yani yatırımlarda müthiş bir tren öneriliyor. Şimdi bunun da tabii genel rakamı yok. Şimdi servisleri kaldırıyorsun ama neden mesela, tabii satacak mal da pek kalmadı. Yani varlık kalmadı. Ama onları da belki ayrı bir paketle yapmaya çalışırlar. Tabii insanların aklına şu geliyor. Kardeşim, Cumhurbaşkanı'nın 4 tane uçağı var. Hatta galiba 5 ama ben 4 olduğunu biliyorum. Bunlar çok büyük gövde, çok pahalı uçaklar. Mesela acaba bir tanesi satılsa bu servislerin ben yapacağım tasarrufu karşılar mıydı? İnsanların
bir sürü çalışma ofisi var.
Efendim?
Çalışma ofisleri var her yerde, her şehirde neredeyse.
Her yerde.
Marmaris, Haliç
vesaire. Bunlarda hiçbir tasarruf yapılmazken, bunlara dokunulmazken, herhalde bunlar itibar konusu olduğu için dokunulmuyor. Bilmiyorum, bu açıklama da yok ama insanlar tabii bunu merak ediyorlar. Ben de şahsen merak ediyorum. Bu acaba servisleri sen iptal ettiğin zaman ne kazanacaksın? Halbuki bir tane uçak satsan veya dediğin gibi bir sürü aslında lüks şey var. Yani arabaların bile, o lüks makam arabalarının yarısını satsan belki de bütün bu şeylerden elde edeceğin tasarruf kadar tasarruf elde edebilirsin. Ha bir de araba deyince neyse, ithal, lüks ithal araba, makam arabası alınmayacakmış artık inşallah. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Neden değil? Yani biliyoruz, bu tip programlar açıklandığında Batı'da, seçim kampanyalarında olabilir ya da bizzat hükümet, başbakan, cumhurbaşkanı açıklayabilir. Bunu açıklandığı zaman mutlaka hele bir basın toplantısında rakamlandırılır. Hedefler konulur. Aksi takdirde bu alay konusu olur. Modern ülkelerde, demokratik ülkelerde. Basın mensupları hemen soranlar. Peki kardeşim, yapacağım da ne kadar tasarruf yapacaksın? Hedefin nedir? Yani attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değiyor mu değmiyor mu görelim. Buna dair hiçbir bilgimiz yok ve bu paketin açıklandığı, o da ayrı bir skandal aslında. Açıklandığı basın toplantısında dün akşam, aslında ben izlemedim tabii ama Çiğdem Toker'den okudum. Basın toplantısı adı sözde. Soru sorulmamış. Soru sormak yasaklanmış. Gazeteciler neden
basın açıklaması deniyor buna daha çok. Basın efendim? Toplantısı gibi. Basın açıklaması yapmışlar yani. Basın toplantısı
basın
değil de.
Basın açıklaması yapmış.
Hani böyle şey, sol örgütler falan yapar ya böyle.
Evet. Şimdi belli ki sorulardan korkuyorlar. Hani sormaya bunları cesaret eden gazeteciler olur muydu? Olurdu büyük bir ihtimalle. Muhalif gazetelerden de herhalde orada gazeteciler vardı. Ama belli ki bu sorulardan korkuyorlar. Şimdi tabii bu inandırıcı bir tarafı yok bunun. İnandırıcı bir tarafı rakamlar olmayınca, inandırıcı tarafı da yok. Olmayınca da uygulasalar bile ne kadar tasarruf yapacak, yaraya merhem olacak mı onu da tam bilmiyoruz. Uygulanıp uygulanmayacağını. Bu arada gene şeyden öğreniyorum ki, Yalçın Doğan'dan galiba okudum. Evet. Bu 11. tasarruf paketiymiş AKP döneminin. Yani bundan önce 10 tane daha açıklamışlar. Kardeşim belli ki en sonuncusu da 2021 Haziran'da açıklanmış galiba. Buna da benzer şeyler var. Gerçi bu kadar katı değil ama.
Tabii şey, Aziz Çelik de biraz
uygulamadınız,
buna...
Uygulamadınız ki yeniden bu ihtiyaç ortaya çıktı.
Yani mesela şimdi... Seyfettin mi? Bu lojmanlardan bahsediyorlar ya, lojmanları kısacağız diye. Aziz Çelik hatırlatmış, bunları zaten kısmışlardı önceki paketlerle, lojman imkanlarını büyük ölçüde.
Ama demek ki uygulayamıyorlar. Bir de o var. Yani özetlersek uygulayıp uygulamayacakları şüpheli, çünkü bu 11.'si. Sonuncusu 2 yıl önce ilan edilmiş. Ne oldu? Hiçbir hesap verme yok. Zaten en büyük sorun o. Taniyetim hiçbir şeffaflık şeyi, yoksulluğu var, bilgi kirliliği var, yapılan işler, vaat edilen yapılan işler gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi hesap verme yok. Dolayısıyla bu sefer de bir, uygulayabilecekler mi sorusu haklı olarak soruluyor. İki, diyelim ki uyguladılar, ortada rakamlar olmadığı için bunun yaraya merhem olup olmayacağı, yani yara dediğim gidişat çok kötü. Bütçe açığı zaten %6'yı bulmuş. Böyle bir açıkla enflasyonu düşüremezsin sadece faizleri arttırarak. Orada da sınırlara geldiği gözüküyor. İşte şeyle, sabırla, dediğim gibi Temmuz Ağustos'u bekliyorlar. Ondan sonra işte herhalde %50 civarına, %50 küsurlara, 60'a yakın bir enflasyon, yıllık enflasyon o seviyeye gelmiş olacak. Fakat ondan sonra sayın sonunda bunu nasıl %30'a indirecekler? Orada da zaten bir 3 puanlık Merkez Bankası tahmininde, artık tahmin hedef, zaten hedef gibi görmek lazım yıl sonu şeylerini, tahminlerini. Orada da bir 3 puan arttırdı. Yani enflasyonla mücadelede maliye şeyinin desteğinin, maliye politikası desteğinin çok eksik kalacağı açıkça belli oluyor.
Peki bir not düşebilir mi? Bir soru sorabilir mi? Küçük bir yorum.
Köy dedikleri aslında orada büyük bir tasavvuf imkanı yatıyor. Gerçek. Çünkü oluyor bir derdikçenin altını. Öyle bir cendereye soktular ki bu hiç biz cebimizden para harcamadan işte köprüler de yapacağız, otoyollar da yapacağız. Yaptılar nitekim. Baştan devletin cebinden para çıkmadı. Bu paraları yatırım finansmanını yapan şirketler buldular. Ama tabii karşılığında paraları onlar harcadığına göre garantiler aldılar. Hem gelir garantisi. Gelir garantisinin iki bacağı var. Bunları biliyoruz. Biri şu fiyattan geçilecek dolarla köprü veya otoyol her neyse, bir de şu kadar miktar geçecek. Vasıta geçecek. Bu garantileri de verdiler. Sonra bir bakıldı ki işte zamanlar, yıllar geçiyor. Verilen garantilerin hem araba miktar sayısı garantisinin tutturulması mümkün değil, hem dolarla verilmiş fiyat garantilerine çok uzağında mecburen kalınıyor. Çünkü o fiyatlardan koysalar bu sefer kimse geçmeyecek. İyice miktar düşecek. Orada da büyük bir çıkmaz yaratılmış durumda. Ve giderek bütçenin tabii zaman geçtikçe altı oyuluyor. Şimdi rakamları tekrar etmek istemiyorum. Bunun içinde sembolik şeyler de var. Mesela o Zafer Havaalanı biliyorsunuz. Yaptırmışlar, vermişler yolcu garantisi. Allah aşkına uçak inmiyor ya. Haftada bir...
Neredeydi bu?
Afyon.
Afyon.
Zafer, evet Afyon.
Seyfettin, çok pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Küçük bir not, bu hem bir soru olacak. Bu servisler falan kaldırılıyor ya, aslında bu senin dediğin şeye girmiyor mu? Hani dolaylı vergiler gibi %70'i geçen dolaylı vergiler mantığı değil mi? Sen servisi kaldırdığın zaman memurun bir şekilde aynı diyeyim. Yani yaptığın ödemeyi kaldırıyorsun. Dolayısıyla o adam eskiden işte 10 bin artı 10 bin lira alıp bir de servisle işine gidip gelirken bugün artık o servisi ödemediği parayı dolmuşlara, otobüslere verecek demektir. Yani bir kere de aslında o 170 dolaylı vergiler gibi insanların üzerine yıkıyorsun bu şeyi. Dolayısıyla buradan yani, benim aklıma şey geliyor.
Tabii ki bunun bir kere doğrudan memurun refahı üstünde çok ciddi etkisi olacak. İkincisi yani konfordan da uzaklaştırıyor. Ama ne bileyim ben, özel vasıtaları, toplu vasıtaları kullandığı zaman onun bütçeye herhalde yük olmaz da... Mesele bir önemli nokta da şu, bunu gündeme getirmekte haklısın. Bu şeyin memurların tabii esas mesele bütçe açığının yanı sıra enflasyonla mücadelede iç talebin de baskılanması lazım. İç talebi bunu söyledi, böyle çok açık söylemedim hem şimdi. Gelirler politikasını zaman zaman kullandı. Buna dair tabii bu paketin içinde değil ama çok önemli bir karar daha var. Asgari ücrete yılda bir bundan sonra zam yapılacağı. Şimdi bunda ısrar ediyorlar, tekrarlıyorlar. Ben buradan mesela Temmuz'da zam olmayacağını anlıyorum. Şimdi bunun arkasında durabilecekler mi bilmiyorum ama burada da tabii gene dediğim gibi Merkez
Bankası, İşte seçimler yok sonuçta.
Destek vermek için bunu göze aldılar. Şimdi bu %70'e varmış bir enflasyonda sen Temmuz'da asgari ücrete zam yapmazsan çok ciddi bir tabii reel değer kaybı. Zaten bu ilk 6 ayda Temmuz'a geldiğimizde zaten aşağı yukarı %20 küsur bir enflasyon var. O kadar zaten değer kaybı yaşandı da çok daha fazlası yaşanacak demektir. Şimdi buna ihtiyaçları var dediğim gibi iç talebi baskılamak için. Ama başka sorunlar da şimdi bu yaratıyor. Memurlara onun için Serhat'ın hatırlatması bu memurların iyi oldu. Memurlara ne yapacaksın? Şimdi normalde değil mi bu yüksek enflasyon döneminde artık memurlara zaten öyle yapılıyordu da enflasyon yüksek olmadığı için yapılan zamlar yılda iki defa o kadar şey yaratmıyordu, tartışma yaratmıyordu. Şimdi büyük bir tartışma çıkacak. Büyük bir ihtimalle memurlara yapacaklar herhalde. Bundan hiç söz etmiyor. Memurlara yapmıyor ama öbür günü piyasaya bırakıyor. Asgari ücreti yapmayarak zam resmen, yani mevcut asgari ücretle devam edilecek yıl sonuna kadar. Burada da bir tuhaf durum ortaya çıkacak. Emeklilere ne yapacaksın? Herhalde onlara da yapacak Temmuz'da bir enflasyon düzeltmesi, ya da yapmayacak. Şimdi bu da mesela çok önemli bir sorun. Bunun doğrusu ben cevabını bilmiyorum. Kimse de sormuyor Maliye Bakanı'na. Tamam, asgari ücreti zam yok, öyle anlamışım yok. Ama memurlara var mı? Bu tabii şeyin ne kadar bu yarattığı canavarı, AKP iktidarını saçma sapan iktisat politikalarıyla yarattığı enflasyon canavarını şimdilik şeye tekrar inine sokmakta diyelim, ne kadar çaresiz kaldığını ve zorlandığını gösteriyor bütün bu tartışmalar.
İlfettin, bir şey daha sorabilir miyim? Bir şey sormak istiyorum. Bu hani az önce söyledin ya, işte Mehmet Şimşek bilmiyor mu bütün bunları diyorsun ve muhtemelen bildiğini tahmin ediyoruz. Peki o aradaki o siyasi gerilim, çatışma, o koridorlarda nasıl geçiyor bu olay? Onun farkına varabiliyor muyuz? Kimler var mesela bu işte taraf olarak, ya da şu tartışmanın yürüme şekilleri hakkında fikrimiz var mı? Sen biliyor musun bir şey?
Vallahi ben içeriden bilgi sahibi değilim ama Mehmet Şimşek'in baştan şu anlaşıldı. Biliyorsunuz çok kolay kabul etmedi. Yani seçim kampanyasında 2023 bu konuşulmaya başlandı. Ekonomi Mehmet Şimşek'e verilecek. O da bazen satır alanında, bazen daha açık bir şekilde, hani böyle bir sorumluluk alırsa aslında işte mantıklı politikaları, rasyonel politikaları geri dönülmesi konusunda böyle bir sorumluluğu alacağını ima etti. Sonra seçimler için Mehmet Şimşek tayin edildi. Hakikaten biliyorsunuz neler oldu. Merkez Bankası yönetimi tamamen değişti. Para politikası değişti. Ama bir yıl sonra, Mart daha doğrusu, işte neyse 9 ay sonra, 10 ay sonra şey olacağından, yerel seçimler olduğundan anladığım kadarıyla orada bir uzlaşma herhalde olmuş Cumhurbaşkanı ile Mehmet Şimşek arasında. Herhalde Cumhurbaşkanı dedi ki şeye kadar dokunma, maliye defterine basma kamuda, yerel seçimlere kadar. Nitekim öyle oturdu, çok açık gözüküyor. Bütçe açıkları Aralık'ta 42 küsur milyar dolardan Mart'ta 60 milyar dolara çıkmazdı. Ama ondan sonra işte 3 yıl var. O da tabii şimdi programı da 3 yıl diye açıkladılar biliyorsunuz. Onun da bir mantığı var. Çünkü gelecek seçimlere 4 yıl var. İşte o arada anayasa başka şeyler çevriliyor. Tezgahlar kuruluyor ama neyse, onlar bizim konumuz değil. 3 yıl enflasyonu hakikaten %10'lar civarına indirip son bir yıl tekrar gaza basma hesabı var. Strateji bu. Şimdi Mehmet Şimşek bunları kabul etmiş belli ki, bu koşulları. 3 yıl hiç fena bir süre değil. Onun için şimdilik başladı. Kamu kesiminde de kendi istikrar programı diyelim isterseniz tırnak içinde buna. Bu programı uygulamaya başladı Şimşek. Bunlardan biri işte. Bu tasarruf paketi. Tabii başka dediğim gibi gelir politikaları da ardından geliyor. Şimdi 3 yıl bunlara siyaseten Beştepe dayanacak mı? Göze alacak mı? AKP içinde neler konuşulacak? Çünkü Mehmet Şimşek'e bu yerel seçimlerde onun da payı var. İşte çünkü tedbirleri bu almaya başladı. İşte Merkez Bankası faizleri arttırdı. Onların yüzünden de böyle kaybettik seçmen falan diğer de oldu ama pek fazla sesleri çıkmadı. Çünkü şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu stratejiyi, bu planının arkasında gibi duruyor. Ama ne zamana kadar arkasında duracak, neler olacak, bunu kestirmek mümkün değil. Bunu ancak ben söyleyebilirim. Yani bakıldığı zaman manzara böyle gözüküyor.
Bir de PR yapacaklar muhtemelen aslında.
Süremizin de sonuna geldik bu arada.
Daha fazlasını, daha sıkı, daha sert politikalar büyük bir ihtimalle gündeme getirmek isteyecek. Bunlara ne tepki verecek Beştepe? Bilmiyoruz bunları.
Evet, peki Seyfettin Bey, teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik.
Öyle mi? Geçti vakit.
Evet. Evet, çok hızlı geçti
peki,
daha.
Ama bunu şimdiki takip etmeye devam etmek lazım.
Evet.
Bir kez daha şeyi hatırlatmak istiyorum. Yani tasarruf yapılabilecek pek çok alan varken kamuda bunlara dokunulmayıp da, yani bu şeyi hakikaten çok can sıkıcı buluyorum. Servisleri kaldırmanın nasıl bir manası ve iktisaden mantığı var, anlamak mümkün değil. Bir an önce şu rakamları açıklasınlar. Onu da söyleyeyim. Mehmet Şimşek de bu sorunun geleceğini biliyor. Laf arasında şey dedi. Merak etmeyin, Eylül'de yenileyeceğiz orta vadeli programı. Orada gözükecek dedi. Orada ne gözükecek? Orada işte şu kadar 2025 yılında bu kadar bir çarşı öngörülüyor diyecek. 4'ün sonu itibariyle 2025 ve 2026'da. Anladın mı? Sen o istediğin kadar öyle tahmin et. O bir tahmin. Senin tasarruf paketinde yani rakam yok. Ne kadar tasarruf etmeyi planladın? Bunlar bellidir. Ya bu büyük bir şey. Nasıl diyeyim? Büyük bir ayıp ya.
Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Seyfettin Bey. İki hafta
çok
sonra tekrar
İyi
görüşmek üzere.
Diliyorum.
Çok sağ olun.
Görüşmek üzere. Seyfettin, hoşça kalın.